42. ayrım. Ağaçların altından çıktığında bir yuvarlaktan dönüp 1950'lerin stiline sahip tek katlı ve tuğla cepheli bir çiftlik evine doğru sürmeye devam etti. Eve farklı dönemlerde ilaveler yapılmıştı. Zincirlerle kapatılan parmaklıklarla birleşen beyaz tahtayla kaplanmıştı. Arabasını istop etti, indiğinde köpeklerin havlamasıyla karşılaştı. Etrafa yayılmış olan ve sabah güneşinin sıcaklığıyla ağırlaşan köpek dışkılarının ağır kokusu her yerdeydi. Bir adım attığında curcuna arttı. Eklenmiş bölüm ofis yazan bir tabela daha olduğunu gördü. Girişteki tabelaya benzeyen bir tabela duvarı süslüyordu. Ricky'ye en yakın köpek kulübesinde göğsü kaslı son derece iri bir Rottweiler vardı. Köpek arka bacaklarının üzerinde yükselip ağzını açtı ve dişlerini Ricky'ye gösterdi. Köpek kulübelerinde hapsolmuş ortalıkta koşturan onlarca köpek içinde sadece bu köpek havlamıyordu. Gözlerini Ricky'ye dikmiş onu süzüyordu. Ofisten içeri girdiğinde orta yaşlı bir adamın çelik bir masada oturduğunu gördü. Hava sidik kokusundan keskinleşmişti. Adam uzun boylu, kel ve inceydi. Kolları büyük hayvanlarla uğraşmaktan kaslıydı. ''Sizinle bir saniye sonra ilgileneceğim.'' dedi adam. Hesap makinesine sayılar giriyordu. ''Acele etmeyin.'' dedi Ricky. Hesap makinesinde çıkan toplama bakan adamın yüzünü buruşturduğunu gördü. Adam kalktı, Ricky'ye doğru geldi. ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi adam. ''Of dostum, kötü bir kavgaya karışmış gibisiniz.'' Ricky başını sallayarak onayladı. ''Sanırım burada bir diğer adamı görün.'' demem gerekir. Köpek terbiyecisi güldü ve sanırım benim de inanmam gerekir. Peki sizin için ne yapabilirim? Ama eğer yanınızda Brutus olsaydı kavgaya bulaşmamış olurdunuz kesinlikle. Kapının yanındaki köpeğin adı Brutus mu? Evet, doğru tahmin ettiniz. Tartışmalara sadakatiyle önlüyor, aynı zamanda birkaç hafta sonra eğitime hazır olacak yavru köpeklerin babası. Teşekkürler ama almayayım. Köpek terbiyecisinin kafası karışmış gibiydi. Ricky internetten aldığı sahte özel dedektif kimliğini çıkarttı. Adam kimliğe bir göz attı, ardından konuşmaya başladı. O halde buraya köpek almak için gelmediniz. Hayır. Peki size ne konuda yardımcı olabilirim? Birkaç yıl önce burada bir çift yaşıyordu, Howard ve Martha Jackson adında. İsimleri söylendiğinde adam dondu kaldı. Sıcak görüntüsü aniden kaybolmuştu ve yerini kuşku almıştı. İsimleri duyduğunda sanki kelimeler göğsüne çarpmış gibi adam geri gitti. Ses tonuna bir tedirginlik geldi. ''Onlarla niye ilgileniyorsunuz? Akrabalık bağınız mı var?'' ''Ben burayı onların mülkünden aldım uzun bir süre önce. Onların mülkü mü?'' ''Onlar öldüler. Öldüler mi? Evet, onlarla neden ilgileniyorsunuz?'' ''Ben üç çocuklarıyla ilgileniyorum.'' Adam tereddüt etti, Ricky'nin sorduklarını düşünür gibiydi. ''Onların çocukları yoktu, çocuksuz öldüler. Birkaç cadde ötede yaşayan bir erkek kardeşleri vardı sadece. Bana burayı satan oydu. Ben burayı bu hale getirebildim. Bir şeye benzetebildim ama çocukları yoktu, hiç olmadı. Yanlışınız var.'' dedi Ricky. ''Çocukları vardı, New York'tan üç yetime evlatlık edinmişlerdi.'' ''Bayım bakın.'' Bilgilerinizi nereden edindiğinizi bilmiyorum ama sizin yanlışınız var. Tamamen yanılıyorsunuz dedi adam. Sesinde birden gizleyemediği bir öfke oluşmuştu. Jacksonların bana bu evi satan kardeşleri haricinde yakın akrabaları yoktu. Beraber ölen yaşlı bir çiftti sadece ve belki de siz ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Beraber mi öldüler? Nasıl? Bu beni ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendirip ilgilendirmediğini de bilmiyorum. Ama siz cevabı biliyorsunuz değil mi? Buralarda yaşayan herkes cevabı biliyor. Gazeteyi araştırabilirsiniz ya da mezarlığa gidebilirsiniz. Hemen sokağın başında gömülürler. Ama siz bana yardım etmeyeceksiniz. Doğru bildiniz. Siz ne tür bir dedektifsiniz? Size söyledim ya diye cevap verdi Ricky hızlıca. Jacksonların 1980 yılında evlatlık edindikleri 3 yetim çocukla ilgilenen bir dedektifim. Ve ben de size söylemiştim, çocuk mocuk yoktu, evlatlık veya her neyse. Peki neyin peşindesiniz? Bir müşterim var, müşterimin de bazı soruları var, gerisi de gizli. Adam gözlerini kıstı ve omuzlarını şişirdi. İlk şaşkınlığı tamamıyla gitmiş ve yerini öfke almıştı. Bir müşteri, buraya gelip soru sormanız için para veren biri. Kartınız var mı? Bir şey hatırlarsam size ulaşacağım bir numara. Ben şehir dışından geliyorum diye yalan söyledi Ricky. Adam Ricky'yi süzmeye devam etti. Telefon hatları oralara yetiyor dostum. Size nasıl ulaşabilirim? Sizi gerektiğinde nerede bulabilirim? Şimdi geri adım atma sırası Ricky'ye gelmişti. Şu anda hatırlayamadığınız ama sonra hatırlayabileceğinizi düşündüğünüz şey nedir diye sordu adama. Adamın sesi tamamen duygusuzlaşmıştı. Şimdi de Ricky'nin yüzündeki ve bedenindeki her bir özelliği hafızasına kazımaya çalışıyor gibiydi. Kimliğinizi tekrar gösterin dedi. Rozetiniz var mı? Adamın tüm ani değişiklikleri Ricky'ye bir uyarı sinyali gönderiyordu. O anda çok tehlikeli bir şeye yaklaştığını fark etti. Karanlıkta yürüyüp kendini bir anda uçurumun kenarında bulmuş gibiydi. Ricky kapıya doğru bir adım attı. Bakın ne diyeceğim. Size düşünmeniz için birkaç saat vereyim. Daha sonra sizi ararım. Eğer bir şeyler hatırlar ve benimle konuşmak isterseniz bir araya geliriz. Ricky hızlıca ofisten çıkıp doğruca kiralık arabaya yürüdü. Adam birkaç adım arkasındaydı. Birkaç saniye içinde Brutus'un olduğu kulübeye ulaştı ve yana dönüp Brutus'un kapısını açtı. Hala sessizliğini koruyan köpek hemen adamın yanına zıpladı. Adam avucunu açarak köpeğe işaret verdi ve köpek olduğu yerde kalıp bir sonraki komutu beklemeye başladı. Ricky döndüğünde adam ve köpekle yüz yüze geldi. Arabaya doğru son birkaç adım atıp sırtını arabaya dayadı ve cebinden araba anahtarlarını çıkardı. Köpek göğsündeki kasları şişirerek sahibinin ona izin vermesi için kısaca hırladı. ''Sizi bir daha buralarda göreceğimi pek düşünmüyorum bayım.'' dedi adam. ''Buraya tekrar gelip soru sormanızın da iyi bir fikir olacağını sanmıyorum.'' Ricky anahtarları sol eline aldı ve arabanın kapısını açtı. Aynı anda sağ elini cebine sokup yarı otomatik silahını kavradı. Gözlerini köpeğe sabitleyip yapması gerekebilecek olan şeye odaklandı. Silahın emniyet kilidini açtı. Ateş edeceği yönü belirle ve hedefe nişan al. Bunu poligonda yaparken hiç acele etmemişti ve birkaç saniyesini alıyordu. Burada ise zamanında ateş edebileceğinden ve köpeği vurabileceğinden emin değildi. Köpeği durdurabilmesi için birkaç kez ateş etmesi gerekebileceğini fark etti. Rottweiler aralarındaki boşluğu muhtemelen 2-3 saniyede aşardı. Yavaş yavaş öne hareketleniyordu. Hayır, daha az bir sürede 1 saniyede aşar diye düşündü. Adam Ricky'ye baktı ve Ricky'nin cebinde hafifçe hareket ettiğini gördü, gülümsedi. Bay Özel dedektif, cebinizdeki bir silah olsa bile inanın bana bu köpeğe sökmez. Hiç şansınız yok. Ricky silahın kabzasını kavradı ve parmağında tetiğe yerleştirdi. Gözlerini hedefe odaklamıştı ve kendi sesini bile tam algılayamıyordu. Belki de dedi yavaşça ve dikkatlice. Belki de bunu biliyorumdur. Ve köpeğinize hedef almakla uğraşmayıp doğrudan sizin göğsünüzün ortasına nişan alır ve sıkarım. Bana inanın, siz gayet büyük bir hedefsiniz, isabet ettirmekte zorlanmam. Daha yere çakılmadan ölürsünüz ve bu pisliği beni kemirirken bile izleyemezsiniz. Bu cevap adamı tereddüde düşürdü, eliyle köpeğin tasmasını tutup zapt etti. New Hampshire plakası dedi. Kısa bir süre sonra sloganı da özgür yaşa ya da öl. Oldukça akılda kalıcı. Şimdi defol git buradan. Ricky hiç tereddüt etmeden arabaya binip kapıyı kapattı. Silahı ceketin cebinden çıkarıp arabayı çalıştırdı. Hemen uzaklaşmaya başladı ama adam aynadan ve köpeğin de onu izlediklerini gördü. Zar zor nefes alıyordu. Sanki sıcak hava arabanın klimasından girmiş ve siyah asfalt yola çökmüştü. Camını indirip arabanın oluşturduğu rüzgarı içine çekti. Çok sıcaktı. Kendine gelebilmek için yolun kenarına çekti ve toparlanmaya çalışırken mezarlık girişini gördü. Ricky sinirlerine hakim olup köpek terbiyecisinin evinde olup bitenleri hazmetmeye çalışıyordu. 3 yetimden bahsetmesi bir karşılık getirmişti. Bunun çok derinden, bilinçaltından gelen bir mesaj olduğunu tahmin ediyordu. Adam yıllardır o yetimleri hiç düşünmemişti ve Ricky geldiğinde bir sorusuyla adamın bilinçaltında olanları tekrar su yüzüne çıkarmıştı. Adam ve köpeğiyle olan karşılaşmasından daha öte bir tehlike vardı. Sanki adam yıllardır Ricky'nin ya da Ricky gibi birinin gelip onlarla ilgili soru sormasını bekliyor gibiydi ve o geldiğinde ne yapacağını tam olarak biliyordu. Bu düşünce aklına gelince midesi biraz bulandı. Mezarlığın içinde sadece bir tane ahşap kulübe vardı ve mezarlar yoldan çok uzaktaydı. Ricky bunun küçük bir depo ya da ona benzer bir şey olduğunu düşündü ve arabanın kapısını açtı. Kapıyı çekerken üniversitedeki temizlikçi üniformasına benzeyen bir kıyafet giyen, gri saçlı bir adam çıktı ve kenarda duran çim biçme makinesine doğru bir iki adım attı. Ama Ricky kiralık bir arabadan inerken gördüğünde durdu. ''Yardımcı olabilir miyim?'' diye sordu adam. ''İki mezar arıyorum.'' dedi Ricky. ''Burada bir sürü insan yatıyor. Tam olarak kimleri aramıştınız?'' ''Jackson adında bir çift.'' Yaşlı adam gülümsedi. Onları uzun zamandır kimse ziyaret etmedi. İnsanlar uğursuz olduklarını düşünüyor. Bana kalırsa buraya gelen herkes göreceğini görmüş oluyor. İyisiyle kötüsüyle. Dolayısıyla umursamıyorum. Jackson'ların mezarları arka tarafta sağdaki son sırada. Yolun sonuna kadar devam et, oradan dön, hemen bulursun. Onları tanır mıydınız? Hayır, siz akrabası mısınız? Hayır dedi Ricky, ben bir dedektifim. Evlatlıklarıyla ilgileniyorum. Aileleri yoktu, evlatlık edindiklerini hiç duymadım. Öldüklerinde gazetede çıkmış olması gerekirdi. Bir iki gün baş sayfadaydılar ama öyle bir şey hatırlamıyorum. Nasıl öldüler? Adam şaşırmış gibiydi. Mezarlarına gelince biliyorsunuz sandım. Nasıl? Polislerin cinayet intiharı olarak adlandırdığı şeyden. Kavga ederken yaşlı adam önce karısını vuruyor, sonra kendisini öldürüyor. Cesetleri evde birkaç gün kalıyor, postacı gelip postanın hiç alınmadığını görünce şüpheleniyor ve polisi arıyor. Görünüşe bakılırsa köpekler de cesetlerine dadanmış ve birkaç büyük parça dışında pek bir şey kalmamış. O evde çok öfke olduğuna inansanız iyi edersiniz. Orayı satın alan adam, onu tanımıyorum ama bok herifin teki olduğunu söylüyorlar, köpekleri kadar kötü. Jackson'ların köpek yetiştirme işinde devraldı ama en azından önceki sahiplerini yiyen köpekleri vurmuş. Ama bence kendi de aynı şekilde geberecek. Belki onun da aklında bu vardır. O yüzden böyle pislik bir heriftir. Yaşlı adam ayı gibi güldü ve yokuşu işaret etti. Yukarısı dedi, aslında ebedi istirahat için hoş bir yer. Ricky bir süreliğine düşünüp karar verdi. Mezar parselini kimin aldığını ve bakımını kimin ödediğini biliyor musunuz acaba? Adam omuz silkti, çekler geliyor ama kimden bilmiyorum. Ricky mezarlarını kolaylıkla buldu. Bir süre güneşin altında sessizce dikildi ve intihar ettikten sonra acaba ona mezar taşı yaptıran oldu mu diye merak etti, pek sanmıyordu. O da Jackson'lar kadar soyutlanmıştı. Ardından karısına neden bir anıt yaptırmadığını sordu kendine. Hukuk fakültesinde eşinin adına bir fon oluşturmuştu. Ayrıca her yıl Doğayı Koruma Derneği'ne işi adına bağışta bulunuyordu ve kendine bu gibi olayların yeryüzüne dikilmiş soğuk bir taş anıttan daha iyi olduğunu söylüyordu. Ama orada dururken bundan artık emin değildi. Ölüm dünyasına dalmıştı, geride kalanları ve oluşturdukları etkileri kafasından geçiriyordu. İnsanlar öldüğünde, ölenlerdense hayatta kalanlar hakkında daha çok şey öğrenildiğini düşünüyordu. Mezarları incelemeye başlamadan önce orada ne kadar dikilmiş olduğunu bilmiyordu. İkili bir mezar taşıydı ve üzerinde sadece isimleri, doğum ve ölüm tarihleri yazıyordu. Onu rahatsız eden bir şey vardı ve onu rahatsız edenin ne olduğunu öğrenmek için bilgilere bakıyordu. Bağlantıyı kurması birkaç saniye sürdü. Cinayet intihar tarihi evlatlık verme belgelerinin imzalandığı tarihle aynıydı. Ricky bir adım geri gitti ve ardından başka bir şey daha gördü. Jackson'lar 1920'lerde doğmuşlardı ve öldüklerinde 60 yaşlarında olmalıydılar. Yine sıcaklaşmıştı ve boynundaki kravatı gevşetti. Sahte göbeği onu sanki aşağıya çekiyordu, ağırlaşmıştı ve yüzündeki sahte izler kaşınmaya başladı. O yaşta olan hiç kimsenin bir çocuk, bu durumda 3 çocuk kesinlikle evlat edinemeyeceğini düşünüyordu. Evlatlık verme ajansları o yaşta olup çocuğu olmayan kişileri anında eleyip daha genç ve enerjik çiftleri tercih ederlerdi. Ricky mezarların yanında durup bir yalana baktığını düşünüyordu. Ölümleri yalan değildi, bu yeterince gerçekti. Ama hayatlarında bir yerde bir yalan vardı. Her şey yanlıştı, her şey olması gerektiğinden farklıydı. Ricky, beklediğinden de büyük olan bir şeyin kenarında yürüdüğü duygusuna kapılmıştı. Sınırsız bir intikam. New Hampshire'ın güvenliğine geri dönüp burada öğrenmiş olduklarını orada değerlendirip, bir sonraki adımını zekice planlamasını söylüyordu kendine. Motelin önünde durup içeri girdi. Bu defa farklı bir görevli vardı masada. Ömer'in yerine yakasında klipsli bir kravat bulunduran ve buna rağmen kravatı yamuk taşımayı beceren James gelmişti. "Çıkış yapacağım," dedi Ricky. "Bay Lazarus, oda 232. Görevli bilgisayar ekranında faturayı açtı. "Hazır mısınız? Unutmadan size birkaç telefon mesajı bıraktılar." Ricky tereddüt etti ve ardından sordu. "Telefon mesajları mı?" James başını salladı. "Köpek barınağından bir adam arayıp burada kalıp kalmadığınızı öğrenmek istedi. O da telefonunuza bir mesaj bırakmak istedi. Siz gelmeden biraz önce de başka bir mesaj bırakıldı." "Aynı adam mı?" "Bilmiyorum, ben sadece tuşlara basıyorum. Sonuncusuyla hiç konuşmadım. Arama sayfama bir numara giriyorum. O da 232. İki mesaj. İsterseniz telefonu kaldırın ve oda numaranızı tuşlayın. Bu şekilde mesajları dinleyebilirsiniz." Ricky söylenileni uyguladı. İlk mesaj köpek terbiyecisindendi. "Yakında ucuz bir yerde kaldığını tahmin etmiştim. Nerede kaldığını bulmak zor olmadı. Sorularını düşündüm. Arayın beni. Belki de işinize yarayacak bilgilerim vardır. Ama çek defterinizi yanınızda getirirseniz iyi edersiniz. Biraz pahalı olacak." Ricky 3 numaralı tuşa basıp mesajı sildi. Bir sonraki mesaj otomatik olarak çaldı. Duyduğu ses kesik, soğuk ve şaşırtıcıydı. Yaz gününde sıcak bir kaldırımda bir buz küpü bulmak gibiydi. "Bay Lazarus, rahmetli Bay ve Bayan Jackson'la ilgilendiğinizi duydum ve araştırmalarınızda size yardımcı olacak bilgilerim var. Lütfen müsait olduğunuzda beni arayın, bir görüşme ayarlayalım. Numaram 212 555 17 17. Arayan ismini belirtmemişti, buna gerek yoktu. Ricky sesi tanımıştı. Arayan Virgil'di. Üçüncü kısım. Kötü şairler bile ölümü severler. 28. bölüm. Ricky kaçtı. Çantasını hızla toparlayıp arabanın tekerleklerini öttürerek New Jersey'deki motelden ve telefondaki sesten kaçıyordu. Yüzündeki yara izini yıkamak için bile vakit ayırmamıştı. Bir sabah içinde yanlış yerde sorduğu sorularla kendi yolundan çıkıp düşmanınkine girmişti. Yavaş yavaş Rumpelstiltskin'in kimliğini öğrendikten ve bilmesi gereken tüm bilgileri edindikten sonra kendi intikamını yavaşça ve sağlam bir şekilde planlayacağını düşünmüştü. Her şeyin yerli yerinde olduğundan, tuzakların kurulduğundan emin olduktan sonra eşit olanaklarla ortaya çıkacaktı. Ama artık bu lüksün yok olduğunu anladı. Rumpelstiltskin ve köpek terbiyecisi arasındaki bağlantının ne olduğunu bilmiyordu ama kesinlikle bir bağlantı vardı. Ricky oradan ayrılıp mezar taşlarını incelerken köpek terbiyecisi birkaç arama yapmıştı. Adamın Ricky'nin kaldığı moteli bu denli hızlı bulmuş olması şaşırtıcıydı. Arkada iz bırakmamak için daha dikkatli davranması gerektiğini söylüyordu kendine. Arabayı çok hızlı kullanıyordu. Bir an önce New Hampshire'a dönüp varlığının gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenmek istiyordu. Kontrolsüz korkular ve çelişkili düşünceler içinde yankılanıyordu. Ama bir şey çok önemliydi. Ricky yeniden psikanalistin pasifliğine dönemezdi. Psikanalistin dünyasında bir şey olması beklenir ve harekete geçmeden önce her şey anlaşılmaya ve işaretler yorumlanmaya çalışılırdı. Tepki erteleme dünyasıydı. Dinginliğin ve mantığın dünyası. Tuzağına düşerse hayatına mal olacaktı. Harekete geçmesi gerektiğini biliyordu.